Ayrım 34 Kanatsız Kuşlar Louis de Bernier. Sayfa 454. 71. Bölüm Abdülhamit Hoca'nın Ölümü. Gelibolu Muharebesi'nin ardından Karatavuk birkaç yıl sonraki Yunan işgaline kadar askeri faaliyetten uzak kalacaktı. Yarımada'daki Osmanlı garnizonunda sıkıntıdan patlıyor ve büyük bir özlemle savaşa geri dönmeyi arzu ediyordu. Zaman sonsuz manevralarla, nöbet göreviyle ve savunma hatlarının sağlamlaştırılmasıyla geçmekteydi. Mamafi kamuflajda usta, başarılı bir nişancı olması, birçok gününü değişik uzak noktalarda saklanmış, kuşkulu şeyleri gözlemleyerek geçirmesini sağlıyordu. Bu yerlerde çarpılmış ve çözülen ölü hordalarının ortasındaki tek canlı yaratık oydu. Ölülere alışmış ve hatta merakını yitirmişti. Leş yiyen kuşlar ayrılmışlardı, açlıktan ölmekte olan sıçanlar da birbirlerini yemekteydiler. Onca çok cesedi sevk etme görevi askeri yetkililer için tasarlanması çok büyük bir işti. Bu nedenle ölen yüz binlerce askerlerin cesetleri, kemiklerinin içinden büyüyen otlar ve çalılardan başka kimse tarafından rahatsız edilmeksizin oldukları yerde bırakılmışlardı. Savaş ertesinde müttefik yetkilileri gelmiş, hala üniformalarının kalıntıları içindeki temiz iskeletlerinden binlerce üstüne binlercesini tanımlamaya çalışmışlardı. Üniforma olmaksızın bir askeri milliyetini iskeletine bakarak söylemek mümkün değildir. Tanımlanamayan, eksik ve kimliksiz birçok kemikten oluşan yığının sonu, eski düşmanlarıyla kucak kucağa, üstlerine sahte bir duygusallıkla, adları sonsuza kadar yaşayacak kelimelerinin kazıldığı anıtların yanı başına defnedilmek olacaktı. Öylesine görkemli bir katliam söz konusuyken belki de tek bir kişinin ölümü üstünde oyalanmak sapkınlık olacak ama biz öyle yaratılmışız ki bir dostun ya da tanıdığın ölümü yüz bin yabancınınkinden daha derin bir etki yaratıyor üstümüzde. Eğer bir insan kurtaranın bütün dünyayı kurtardığını söyleyen Yahudi atasözünde mecazi bir gerçeklik varsa, o zaman bir kişi öldüğünde bütün dünyada onunla birlikte ölür gibisinden bir önermede de ona eşit bir mecazi anlam olsa gerektir. Abdülhamit Hoca kabaca müttefiklerin Gelibolu'dan çekildikleri sıra hastalanmıştı. Ama kimse yaşayacak ancak birkaç ayı kalmış olabileceğini düşünmemişti. Yeni çiçeklerin açmak için toprağı zorlamakta oldukları bir günde, paçavralara bürünmüş ve incecik kalmış Ayşe Hanım, meşhum bir boşluğu olan sokaklardan geçip Polikseni'nin evinin arka kapısına ulaşmış, orada da papuçlarını duvardaki nişe koymuştu. Papuçlar eskilikten parçalanmak üzereydiler ve bugünlerde Ayşe Hanım kalanı muhafaza etmek adına çoğunlukla yalı dayak geziyordu. Kapıyı açmış, seslenmiş ve süzülürcesine içeriye girmişti. Kendisi de zayıf ve yıpranmış olan Polikseni elindeki işi pencereden gelen ışığın aydınlatabileceği bir yere oturmuştu divanda. Bir şalvara yama yapmaktaydı. Alçak sesle keyfini belli eden bir hu çekip başını bile kaldırmadan ''Merhaba, merhaba'' dedi. Ayşe eski arkadaşının yanına oturdu ve dedi ki, ''Özür dilerim, sana getirecek hiçbir şeyim yoktu. Olsa getirirdim.'' ''Kimsenin hiçbir şeyi yok.'' dedi Polikseni. ''Hepimiz hava ve umutla yaşıyoruz. Bende bir karpuz çekirdeği bile kalmadı. Eğer Filote'yi Rüstem Bey'den bir şeyler alıp getirmeseydi ne yapardık bilmiyorum.'' Köşenin karanlığında büyük büyük baba Sokrates, ''Biliyorsunuz ki ben 94 yaşındayım.'' dedi. Onun kurbağaya benzeyen sesini duyunca Ayşe ayaklanıp elini öpmeye gitti. ''Ah Sokrates dede, siz sonsuza kadar 94 yaşında kalın inşallah.'' ''Bence o hep 94 yaşındaydı.'' diye konuştu Polikseni. ''Ben hatırladığımdan beri öyle. Bunun utanç verici yanı şu ki yığınla anısı var. Ama bugünlerde hiçbirini hatırlayamıyor. Hazine dolu demir bir sandığa benziyor ve anahtar kayıp.'' ''Uzun yaşamak güzel.'' dedi Ayşe oturup suratını asarak. Polikseni ona dikişinin üstünden baktı ve sarsılan omuzlarından Ayşe'nin ağladığını anladı. ''Ah Ayşe nedir?'' diye sordu. Arkadaşının omzuna kolunu dolayıp rahatlatmak için yerinden kalkarak ''Ne oluyor?'' ''Hoca'' dedi Ayşe. ''Zavallı kocam benim.'' ''Hoca mı? Neden, ne oldu?'' ''Çok ömrü kalmadı.'' ''Ama ihtiyar değil ki.'' Ondan çok daha genç ölenler var ve yalnızca askerleri kastetmiyorum. Doğururken ölen yığınlı kadın diye kabullendi Polixeni ama erkekler değil. Ah Polixeni, çok hasta, biliyorum, ne yapacağım ben? Ama mesele nedir ki? Uzun bir süredir iyi görünmüyor ama sen bir şey söylememiştin. Söylemesi kolay değil. Atını aldıklarından beri asla eskisi gibi olmadı. Atını aldılar diye ölmüyor herhalde. Polixeni şaşırmıştı. Bir at için düştüğü umutsuzluktan ölen kimseyi duymamıştı. Ah hayır Polixeni, bundan çok daha kötü. Anlat Ayşe, bana anlatmalısın. Çok utanç verici.
Utanç verici mi?
Ah Polixeni, lütfen kimseye söyleme. Ama hoca işeyemiyor.
İşeyemiyor mu?
Onu öldürüyor bu iş. Öyle ağrısı var ki her defasında yüzünden yaşlar boşanıyor. Ama sesi çıkmıyor. Karnı tulum gibi şişti.
Ne zamandır böyle?
Daha birkaç gün oldu ama çok uzun süre önce başladı. Dışarı çıkıyor ve geri gelip hepsini dökememişim gibi geliyor diyordu. Sonra biraz daha kötüleşti ve hiç çiş yapamaz oldu. Saatlerce gidip orada öylece duruyordu ki birkaç damla aksın ve sonra geri geliyordu. Birkaç dakika sonra yine dışarı çıkmak zorunda kalıyor ve al baştan yine işemeye çalışıyordu. Bana diyordu ki, hatun, bu iş çok canımı sıkıyor, ihtiyar bir adam oluyorum. Ve gülmeye çalışıyordu ama hiç komik değildi. Eski suyu dışarı içsin diye tonla su içmeye çalıştı ama o da işe yaramadı. Ve şimdi artık daha da beter bir halde. Ona belki biri size lanet okumuştur dedim. O da dedi ki, Kur'an-ı Kerim'de aklıma gelen her ayeti denedim ve ilk sureyi kağıda geçirip karnıma koydum. Ermiş'in tekkesinden yağ alıp içime sürdüm ama yine de işeyemiyorum. Allah zamanı geldi diye takdir etmiş olmalı. Ben dedim ki, bütün hayatınız boyunca Allah'a sadık bir biçimde hizmet ettiniz siz. O zaman Allah niye size böyle bir acı veriyor? Hoca bir an ne diyeceğini bilemedi ve sonra dedi ki, ben de aynı şeyi merak ediyordum. Herhalde artık sevilmez oldum. Ayşe elini uzattı. Polixeni, lütfen bunu ikonanın önüne koymanı ve İsa'nın anasından bizim için yardım dilemeni istiyorum. Eğer Allah hocayla beni dinlemiyorsa belki İsa'nın Meryem anasını dinler. Polixeni Ayşe'nin kendisine küçük gümüş bir sikke uzattığını gördü. Duyduğu şefkatin acısının yüreğine bıçak gibi saplandığını hissetti Polixeni. Sikkeyi önce eline aldı ve sonra Ayşe'ye iade etti. Ananın sikkeye ihtiyacı yok dedi nezaketle. Ana senin buna ondan daha ihtiyacın olduğunu bilir. Cennette kimse sikke kullanmıyormuş ve ananın bile bunu harcayacak yeri yok. Ama onu kendisine vermek istediğini de bilir. Kiliseye gidip ikonayı öpeceğim ve ondan size yardım etmesini dileyeceğim. Ve ana sikkeyi ona vermek istediğini dikkate alacaktır. Teşekkür ederim dedi Ayşe gözleri yaşla dolarak. Ama emin misin? Ya ana seni dinlemezse? Bir doktor bulmalıydık dedi Polixeni. Bir doktor ne yapılacağını bilmez mi? Bütün doktorlar gitmiş, geride kimse kalmamış. Hepsi de Hristiyandı ve ücretlerini ödeyemezdim zaten. Belki Smirna'da bir doktor vardır. Çok geç olur, hoca ölmek üzere. Yolculuk esnasında ölür ve birini getirmek için biz gitsek biz dönene kadar ölür. Ah Polixeni, halini görsen ağlarsın. Sayıklıyor ve teni giderek sararıyor. Üstünde tuz gibi beyaz kristaller var ve teri kuruduğunda silmek zorunda kalıyorum. Nefesi çok pis kokuyor, sidik kokuyor ve... Başka ne Ayşe, başka ne? Gözleri kanıyor. Ne kadar zarif ve güzel gözleri vardı. Herkes öyle derdi. Ama şimdi kan içinde. Benim 12 çocuğum var dedi Sokrates dede ve kadınlar iç geçirip onu duymazdan geldiler. Peki ya Ermeni Levon? Aktar değil mi o? Ne yapılması gerektiğini bilir. Alıp götürdüler ya onu buradan. Bütün Ermenileri almadılar mı? Aldıklarını biliyorsun. Ah bir an için unutmuşum. Onlar olmadan neler olacağını kim bilebilirdi? Abdülhamit Hoca saman şiltesinin üstünde yatıyordu. Bilinci gelip gitmekteydi. Her zaman açık olan zihni dalgalar halinde gelen acıyla kararmaktaydı. aslında karısının bildiğinden daha fazla acı çekiyordu. Çünkü doğası itibariyle aksi, her şeyden şikayet eden biri değildi ve stoacıydı. Bütün hayatı boyunca olan her şeyin Allah'ın iradesiyle olduğunu ve dolayısıyla insanın tevekkül etmeyi öğrenmesi gerektiğini kabul etmişti. Fakat başına bu dert geldiğinden beri içinde belli bir isyancılık olduğunu da keşfetmişti. Zihni açıldıkça Allah'ı fazlasıyla sorgulamıştı. Başının arka tarafına ve ensesine kor halinde çubuklar batıyormuş gibi ağrılara katlanıyordu. Sürekli bir uyku hali içindeydi ve zihni karışıyor ama uyuyamıyordu. Kendisini fena halde korkutan ispazmoz nöbetlerine yakalanıyordu ve baş melek Azrail tarafından azar azar yutulduğuna dair tekrarlar hepsinden beterdi. Bazen geceleri aniden nefesi kesiliyor ve hemencecik doğrulup sanki dünyada hava kalmamış gibi nefes almaya çırpınıyordu. Boğazına şeytanların görünmez elleri sarılmış gibiydi. Bazen parmaklarında hiç iz kalmıyor, bazen de kramplar giriyor ve nasıl eğerse, nasıl bükerse büksün bu krampları geçiremiyordu. Ara ara saatlerce kör ve sağır olduğu oluyordu. Ani ve sık sık gelen bir ishalin onursuzluğunu yaşamak zorunda kalıyordu. Bu son saatlerde karnındaki şişkinliğin yarattığı basınç öylesine bir ağrıya yol açmıştı ki artık mücadele etmemeye karar vermişti. Bedeninin verdiği eziyet öylesine dehşet vericiydi ki biri yüzünü kızgın demirle dağlasa farkına bile varmayabilirdi. Ve ölüm umuduna aşık olmaya başlamıştı. Ayşe Polikseni'nin evinden döndükten ve Polikseni Panagia ile konuşmaya gittikten sonra Abdülhamit Hoca'nın çok halsizleşmiş olduğunu ve ölüme çok yaklaştığını gördü. Yüzü kemiklerinin üstüne çökerek çengel burnunu olduğundan da iri görünmesine yol açmıştı ve sapsarıydı. Ayşe babasının ellerini ovan ve sessizce hıçkıran kızı Haseki ile birlikte Abdülhamit Hoca'nın yanında diz çöktü. "Ah benim lalem!" diye fısıldadı hoca. Mecalsizce elini kaldırarak Ayşe'ye daha yakına gelmesini işaret etti. Ayşe kulağını onun dudaklarına yanaştırınca, "Allah bana rezilce ve korkunç bir ölüm takdir etmiş. Özür dilerim, bunu görmek zorunda kaldığın için." O sessizleşince dinlediğinden emin Ayşe konuştu. "Eğer oğullarımız savaştan geri dönerlerse onlara sizin hayır dualarınızı ileteceğim." "Ah benim lalem!" diye fısıldadı hoca. "Kocam," dedi Ayşe aniden, "kimi insanların dediği doğru mudur? Hani bir kadının ruhu olmadığına ve cennete gidemediğine dair söyledikleri?" Kocasının eriyip gittiği belli olduğundan beri bu soru zihnini kurcalamaktaydı. Sonsuzlukta ayrılma düşüncesine tahammül edemediğini fark etmişti. Hoca gözleri kapalı hafiften gülümsedi ve Ayşe'nin elini hafiften sıktı. "Sensiz olmazdı. Cennet olmazdı o zaman," diye fısıldadı. Gözle görünür bir biçimde ölmeye başladığında Ayşe ile Haseki perişan yürekleriyle inanamadan izlediler. Her biri birer elini alıp öptüler. Hoca kanla dolu gözlerini kısaca açtığında yalnızca bir defa daha konuştu. "Haseki," dedi, "sen kızların en mükemmeli oldun bana." Ayşe'ye de dedi ki, "Lale, Lale, sen bütün kadınların en iyisisin. Gidip Allah'a bunu söyleyeceğim." Istırapla inlediğini dinlerken Ayşe ile Haseki'nin zihninden aynı düşünceler geçiyor. Abdülhamit Hoca'yı en iyi haliyle, yeşil cübbesini giymiş, fesinin etrafına beyaz sarığını dolamış ve kuşağında bir yatağında sakalı taranmış, kara gözleri bir kuşunki gibi kuvvetliyken hatırlıyorlardı. Üstüne Kur'an'dan bir ayet kazılmış olan cilalı göğüslüğüyle ve yeşil kurdeleler, küçük çanlarla örülmüş yelesiyle Kırat'ı Nilüfer'e gururla binerken düşündüler onu. "Büyük bir biniciydi," dedi Ayşe alçak sesle, "kimselere benzemezdi. Bu hayatta onun yanına verilmiş olduğum için hoşnudum." Haseki gözyaşları içinde güldü. "Kaplumbağaları çuvala doldurur ve sebzelerden uzağa öyle götürürdü. Böyle bir şeyi başka kim yapar ki?" "Biz de yapmak zorundayız," dedi Ayşe, "ve bunu yapmak bize daima onu hatırlatacak." Abdülhamit Hoca hızlı bir biçimde komaya girmişti ve kadınlar gidişini izlemekteydiler. Giderek daha az nefes alır oldu ve onlar da acılı bir sempatiyle kendi nefeslerini tuttular. Aralar uzadıkça arkadan bir nefes daha alacağına pek inanmaz hale geldiler. Bekleyiş dayanılmazdı. Sonra nefes almaz oldu. Ve hocanın boğazından alçak sesli bir gurultu çıktı.
Gitti dedi Haseki.
Evet dedi Ayşe. Ayağa kalkarken epeyce sakin görünüyordu ve sonra kapıya gidip dışarıya, akşamın karanlığına çıktı. Bülbüller ötmeye yeni başlamışlardı. Ayşe uyuşukça iyi olacağını düşündü ama sonra içinden ıstırap dalgaları yükseldi ve ritmik bir biçimde bağırsaklarında atmaya başladı. Tıpkı doğum sancılarına benziyordu. Bir süre kendini tuttu ama sonra artık tutamaz oldu. Dar sokakta başını elleriyle kavrayarak ulumaya ve feryat etmeye başladı. Damları ve tepesine doğru yamacı aşan berrak gamlı sesi perişanlığını, sefaletini bomboş gökyüzüne duyurdu. Kadim mezarların orada köpek başını dikti ve dinledi. Bir ölümün vuku bulduğunu anlamıştı. 2 saat sonra Polikseni çömlekçi İskender'in kapısını çaldı ve karısı Nermin'le konuşarak İskender'e kendisinden bir iyilik rica ettiğini söylemesini istedi. İskender kasabada kalmış olan güçlü kuvvetli tek Müslüman erkekti. Ve mesaj Ayşe ile Haseki'nin Abdülhamit Hoca'yı gömmek için kendi başlarına mezar kazmaya çalıştıklarıydı. Kötü beslenme, kayalar, karanlık, keder, ağaç kökleri yüzünden bitkin düşüp şafağa kadar uyumaya gitmişlerdi. Mezarı sabaha kazıp bitirmeyi ve hocanın naaşını şeriatın emrettiği gibi gömmeyi düşünüyorlardı. Polikseni Ayşe'nin çığlıklarını duymuş, arkadaşının sesini tanımış ve teselli etmek için koşmuştu. Ama mezar kazmada Ayşe onun yardımını istememişti. Çünkü bir Hristiyan'ın bu işi yapması çok doğru görünmüyordu. Polikseni onlar orbanın sertleşmiş toprağını oymaya çalışırlarken yanlarında oturmuştu. Ve şimdi geceyi geçirmek üzere işi bırakmış olduklarından İskender'in yardımını istemek gelmişti aklına. İskender karısı vasıtasıyla iletilen mesajı dinledi ve her ne kadar dışarıya çıkmakta gönülsüz ise de imamın mezarını kazmanın bir onur olacağını düşündü. Buna ilaveten eğer kimse mezarı onun kazdığını bilmezse hayrının daha çok olacağını da düşünmüş ve Nermin'e Ayşe'ye hiçbir şey söylememesi için Polikseni'ye tembihatta bulunmasını söylemişti. Bir kürek ile bir kazma alarak parlak ay ışığında çam ormanına gidip 2 saat sonra kirlenmiş, yorulmuş ve tatmin olmuş olarak geri döndü. Tamamen kazılmış mezar mucizesi karşısında şaşan ve hatta korkan Ayşe ile Haseki, Abdülhamit Hoca'nın zayıflamış bedenini beyaz kefene sardılar ve bir sedye üstünde taşıyıp ellerinin arasında Kur'an, başının altında Nilüfer'in pirinç göğüslüğüyle gömdüler. Savaştan sonra taş ustaları geri döndüğünde bir fesin etrafına dolanmış sarık biçiminde bir mezar taşı yontuldu ve boyandı. İşe meleklerin karışıp karışmadığı konusunda bazı tartışmalar bulunmakla birlikte o bölgede mezarı gece vakti kendi kendine kazılmış olan ermiş bir imama dair hikayeler hala anlatılıyor. Ve bu hikaye ile mezar taşı ondan geriye kalan yegane izler. 72. Bölüm Mustafa Kemal 16. Mustafa Kemal Almanya'nın memleket için gerekli olan askere ve malzemeye el koyarak Türkiye'yi sömürge haline getirmek için komplolar kurarak imparatorluğu yıkıma sürüklediğine inanıyor. Enver Paşa'nın Almanya'nın süs köpeği haline geldiğine de inanıyor. Sadrazama öfkeli ve ayrıntılı mektuplar yazıyor. Genelkurmay üstündeki Alman hegemonyasının zararlarını sayıp dökerek Dışişleri Bakanı'na konferans veriyor. Bir ara izinli olarak Sofya'ya gidiyor ama Gelibolu'dan geri çekilmiş ve Enver'in Ruslara yönelik feci harekatını kurtarmak üzere Kafkasya'ya gitmeye hazırlanan bir birlik olan 16. Kolordu'nun komutasını almak üzere Edirne'ye dönüyor. Edirne'de eski yol arkadaşı binbaşı İzzettin'in çabalarıyla hazırlanmış olan halk tarafından bir kahraman olarak karşılanıyor. İstanbul'da ise zafer kutlamaları sırasında büyük çabalar sarf edilmek suretiyle Mustafa Kemal'in başarılarına değinilmemiş ve üstü örtülmüştür. Yeni komutanlığı dünyanın en önemli işi değil. Fakat Kemal artık Tuğ General rütbesine terfi ettirilmiş ve paşa olmuş bulunuyor. Diyarbakır'daki orduları umutsuz bir durumda buluyor, hasta ve teçhizatsız, anarşi ve sefalet içinde. İstanbul'a yaptığı ricalar görmezden geliniyor. Ruslar o yeterince örgütlenmeden saldırıyorlar ve adamlarıyla birlikte süngü takarak savaştığı berbat bir muharebede rol almak zorunda kalıyor. Ardından Rusların takip etmeyeceği üstüne kumar oynayarak şahsi inisiyatifiyle ricat emri veriyor. Yaz geldiğinde askerleri öylesine değişmiştir ki 5 gün içinde Bitlis'i ve Muş'u alıyor. Rusları kovuyorlar. Altın kılıç şeref rütbesini takıyor. Korin Lütfiye, insanın saygı duydukları arasında ateşi ve ölümü göğüslemesi ne zevk diyerek mektuplar yazıyor. Sonra Ruslar Muş'u geri alıyorlar. O kış askerlerin durumu bir kere daha umutsuz bir hal alıyor. Ermeni nüfusun sürüldüğü bir bölgede harekat yapmakta oldukları gibi kara mizah türü bir gerekçeyle ne yiyecek bulabiliyor ne de ikmal yapabiliyorlar. Hiçbir çiftçi, zanaatkar ya da tüccar kalmamış ve bulundukları yer bir çöl, Rus ordularının önlerine açlıktan kırılan çoğu da Kürt, 100 bin Müslümanı katmış olması durumu daha da içinden çıkılmaz hale getirmiş. Ermenilerle Kürtler yüzyıllardır birbirlerinden nefret etmekteler ve Rus ordusunda çok sayıda Ermeni birlik ve komutan bulunmasına bağlı olarak Kürtlerin Ermenilere yapmaktan her zaman keyif duyduğu aşağılık canavarlıkların hepsi şimdi Kürtlere uygulanıyor. O kış Kemal'in yaz üniformasının paçavralarına bürünmüş, ayaklarına çaputtan şeritler sarılmış askerleri tipilerde telef olup mağaralarda soğuktan donuyorlar. İnsanlara normal tayinlerinin 1/3 veriliyor. Hayvanlara verecek bir şey bulunmuyor. Mustafa Kemal tekrar terfi ettiriliyor ve paçavralar içindeki ordusunu Rus devrimi kurtarıyor. Cephe kararlı bir hal alıyor ve Rus ordusu ayrıntılı emirleri aptalca kibirle ve abartılı bir biçimde yayıkta çalkalayıp duran ve subayları er rütbesine indiren Proleter Askerler Komitesi'nin yönetimi altında dağılıyor. İşte Kemal bu cephedeyken kendisine meslek yaşantısının sonuna kadar eşlik edecek ve kendi ardından cumhurbaşkanı olacak olan Albay İsmet'le arkadaş oluyor. İsmet mizacı gereği kaçınılmaz olarak Kemal'in tam zıttı ama başlangıçta hiç geçinemiyorlar. Rus cephesindeki çatışmalar artık durmuş olduğu için Mustafa Kemal subaylara ait yemek salonuna yüksek standartlarını yerleştiriyor ve her yemeği kendi alışılagelmiş tarzında uzun ve parlak konuşmalar yaptığı birer sempozyuma dönüştürüyor. Erkekler üstünde geliştirici bir etki sağlayacağına inandığı kadınların özgürlüğü konusundaki düşünceleri üstünde çalışıyor. Bu arada İstanbul'da Enver Paşa'yı devirmeye yönelik bir komplo ortaya çıkartılıyor ve Mustafa Kemal'in suç ortağı olduğundan kuşkulanılıyor. Ama onun bu işle bir ilgisinin olması mümkün değil gibi görünüyor. Enver büyük bir hırçınlıkla Kemal'i Britanyalıların büyük bir başarıyla Mekke emirini Araplara ayaklandırması ve kendisini Arapların kralı ilan etmesi için cesaretlendirdikleri Hicaz'da kumandayı ele alması için göndermeye karar veriyor. Ne var ki Enver, Kemal ve yerel komutan stratejik olarak yararsız olduğuna karar verip Medine'yi bırakmaya hazırlanıyorlar. Ama bu halife İslam'ın en önemli ikinci kutsal şehrini elden çıkartmak gibi bir şerefsizliği göze alamayacağından İstanbul'daki sadrazam tarafından veto ediliyor. Zaten T.E. Lawrence'ın Arapları bir hayli aşikar ki Türk kuvvetlerini geri çekilmeye çalışırken imha edecekler. Plan terk ediliyor ve Medine'deki Türk komutan ne olur ise olsun ricat etmeyi içtenlikle reddediyor. Osmanlı kuvvetleri teslim olmayı kabul etmeyerek ve bu yüzden tek nakil araçları olan hayvanları yiyerek savaşın bitmesinden çok sonraya kadar bulundukları yerde tutunuyorlar. İstanbul'da Yakup Cemil adındaki komplocu soruşturma sırasında imparatorluğun ancak Enver Paşa'nın azledilip yerine Mustafa Kemal'in savaş bakanı ve genelkurmay başkanı olmasıyla kurtarılabileceğini itiraf ediyor. Bunu duyduğunda Mustafa Kemal'in dediği şu oluyor: İki görevi de kabul edebilirdim ama önce Yakup Cemil'i astırmam gerekirdi. Ben bu türden insanların arka çıkmasıyla iktidara gelecek biri değilim. Mezopotamya'da Britanyalılar General Maud ile Allenby kumandası altında bir dizi görkemli başarı kazanıyorlar ve Kut ile Bağdat düşüyor. Allenby istisnai ölçüde parlak ve girift bir takım aldatmacaları ortaya çıkartıyor. Mustafa Kemal Mareşal Falkenhayn komutasındaki 7. Ordu'nun komutasını üstlenmeyi kabul ediyor. Ama mümkün olan her durumda Falkenhayn'ı engellemek niyetinde olduğu belli. Çünkü Almanları nihai olarak Osmanlıları Orta Doğu'dan dışlamak ve kontrolü kendi ellerine almak istediklerine inanıyor. Nasıl olduğunu yalnızca kendisinin bildiği bir biçimde münasebetsiz ve kavgacı bir tutum alıyor. Almanları daha aşağı kademelerde tutarak bütün harekatın kumandasını bizzat üstlenmekle israr ediyor. Enver Paşa taviz girişimlerinde bulunuyorsa da Kemal Alman komutanla görüşmeyi bile reddederek öfkeyle istifa ediyor ve ona Alman'ın kendisine rüşvet verme girişiminde bulunduğunu söyleyerek bir miktar altını iade ediyor. Beş parasız olduğu ve eve dönmek için paraya ihtiyaç duyduğu için atlarını arkadaşı Cemal Paşa'ya satıyor. İstanbul'da 2. Ordu kumandanlığına yapılmış tayinini reddediyor ve makamını Pera Palas Oteli'ne kuruyor. General Allenby Kudüs'ü alıyor ve Osmanlılar Yafa ile Eriha'nın kuzeyinde bir hatta ricat ediyorlar. Enver ile Kemal'in sonu neredeyse tabancalı bir düelloya varacak kadar şiddetli bir tartışmaya tutuştukları yönünde sonradan uydurulmuş bir hikaye var. Mustafa Kemal'den Kaiser'le tanışacağı resmi bir ziyarette Veliaht Sultan'a refakat etmesi isteniyor. Veliaht'ı hayalci ve münasebetsiz buluyor. Geleceğin padişahı olarak yeterliliği konusunda ciddi kuşkular beslemeye başlıyor. Mamafih onu şahsen etkileyebileceğini anlıyor ve Almanların savaşı kazanamayacaklarını ikna etmeye çalışıyor. Veliaht Kemal'in önerilerine kayıtsız kalıyor. Mustafa Kemal Kaiser'le tanışıp kendisine yanlışlıkla enkseranslarınız diye hitap ediyor ve Almanlarla uğraşırken takındığı alışılmış, aksi, sözünü sakınmaz huysuz şahsiyetine bürünmeyi başarıyor. Memlekete geri döndüğünde İstanbul'da bir böbrek enfeksiyonu geçiriyor ve savaş mecburen onsuz sürüyor. Osmanlılar kısmen Ermenilerin Müslümanları katletmesini önlemek için doğuda Rusların geri almış olduğu bölgeleri tekrar işgal ediyorlar. Mustafa Kemal Viyana'da bir klinikte tedavi görürken padişah ölüyor ve yerini o muğlak tavırlarıyla veliaht alıyor. Mustafa Kemal'in düşünceleri bir kere daha kadınların özgürlüğü konusuna dönüyor ve Türk halkını taviz vererek onların dibe vurmakta olan düzeyine inmek yerine kendi düzeyine çıkarmaya kararlı olduğunu yazıyor. Henüz iyileşmeden İstanbul'dan resmen geri çağrılıyor ama İspanyol gribine yakalanarak gecikiyor. Yeni padişah Mehmet'in huzuruna 3 kere çıkarak onu ordunun başına geçmeye ikna etmeye uğraşıyor. Ama padişah buna itiraz edip Kemal'i bir kere daha Gelibolu'daki komutanı Liman von Sanders'in emrinde çalışacağı Filistin'deki 7. orduya atıyor. Yeni ordusunu acınası bir halde buluyor. Her taraf Britanya casuslarıyla dolu ve yerel nüfusun Britanyalıların gelip Osmanlıları kovalaması için sabırsızlıkla beklemekte olduğu gerçeğini dürüstçe kabullenmek zorunda kalıyor. Böbrek iltihabı yüzünden takatsizliği sürüyor. General Allenby 8. orduyu parlak bir biçimde yenilgiye uğratıyor ve Kemal'in 7. ordusu da bunun sonucunda ricat etmek zorunda kalıyor. Osmanlı ordusu artık o kadar moral kaybetmiş durumda ki 300 bin asker kaçağı var. Adamların Ürdün Vadisi'ndeki dayanılmaz sıcaklığa uygun yaz giysileri bulunmuyor ve tayın da her zamanki gibi yetersiz. Belki her şeyden en korkuncu üstüne titreyen İslam Birliği efsanesinin sonsuza kadar yıkılmış olması. Konvansiyonel sofuluğun marifetli hayaleti olarak belki de daima yaşayacak olmasına rağmen Osmanlı askerleri Arapların artık kimin kazanacağını bildikleri için sadakatlerini Britanya'ya yönelttiğini ve Bedevilerin padişah emrinde çalışırken diğer herkese uyguladıkları akıl almaz ölçüde kötücül canavarlıkların aynısını uygulayarak vahşi bir biçimde kendilerine saldırdığını anlıyorlar. Arapların yalnızca güvenilmez değil ve fakat bir de kalleş oldukları ortaya çıkıyor. Liman von Sanders yeniden örgütlenme ve yeniden gruplanma girişiminde bulunuyor ama bu mümkün olmuyor. Avustralya süvari birlikleri Şam'ı alıyor ve naif bir yaklaşımla anında hakim olunması mümkün olmayan ayaklanmaları teşvik eden bir Arap hükümeti kuruyor. Von Sanders yabanıl dürzülere kuzeye kaçan Almanların serbestçe geçmesine izin versinler diye ödeme yapıyor ve Kemal Halep'e gitmeye karar veriyor. Artık var olmayan orduların ricatını örgütlemek mümkün değil. Kemal kendisi hariç herkese ateş püskürtmekte. Şiddetli sokak savaşları oluyor ve Mustafa Kemal kızgın Arap saldırganları kamçısıyla döverek kaçırıyor. Savunmaya çalıştıkları tarafından saldırıya uğramasını ironik buluyor ve makineli tüfek birimlerini çabucak, dramatik ve süratli bir randımanla kalabalıkları dağıtmak üzere örgütlüyor. O bu kentten geri çekildikten sonradır ki Araplar bir yağma çılgınlığına kapılıyorlar. Komşu komşuyu haykırarak ve havaya neşeyle ateş açarak yağmalıyor. Mustafa Kemal Savaş'ın en son angajmanı bağlamında rica ederken bir dizi Britanya saldırısını da başarıyla def ediyor. Bütün Güney Cephesi komutanı olarak Liman von Sanders'in yerini alıyor. Sadece 37 yaşında ve yanında sadık askerlerinden oluşan bir çekirdek kadro var ki hırpalanmış ve aç oldukları halde yeni bir ülkenin sınırlarını teşkil edecek olan uzun araziyi muhafaza etmekteler. Bunların arasında bir gün Deli İbrahim diye anılacak olan keçi çobanı İbrahim de var. Binlerce kilometre yol tepmiş, sıcağa ve soğuğa, yaralara, açlığa, hastalığa, umutsuzluğa ve mermilere rağmen hayatta kalmış. Eski özünün hortlağı durumunda, bir deri bir kemikten ibaret ve halsiz. Diş etleri kanamakta ve eski üniformasından geriye ince bir şerit bile kalmamış. Ayağına kut kuşatmasının ardından Hintli bir askerden aldığı bir çift çizme geçirmiş. Böyle yaparak o askeri ölüme mahkum ettiğinin farkında değil. Zira savaş esirleri Kürt ve Arap eskortlarla dayanılmaz sıcak altında herhangi bir araç kullanmaksızın yiyecek ve su olmadan 3000 kilometre yol yürütülecekler. İbrahim sık sık kaçmayı düşünmüş ama memlekete nasıl gideceğini bilmiyor ve zaten şeref duygusu da fazla baskın. Geleneklerine bağlı kalmanın yeterli olmadığını anlamış olmaktan dolayı derin bir tedirginliğe düşmüş. Ama artık her şeyden önce bir Türk olduğu fikrinden güç alıyor. Halep'te aniden yararsız bir hal alıveren siperlere Barış Tepe'den iniverip de askerler tabyalarda uyumaya başladığında o yalnızca eve dönüp çocukluğundan beri aşık olma şanssızlığına uğrayıp sözlendiği ve her zaman kaderi olmuş olan Filote ile evlenme hayali kuruyor. Terk edilmiş bir Hristiyan evini yağmalarken bulduğu altın sikkelerden yapılma ağır bir kolyesi var ki ona vermeyi istiyor. Aylardır üstüne taşımış ve açlıktan ölürken bile satmamış. Filotei'nin hala sağ olup olmadığını bilmiyor ve buna karşılık Filotei de nişanlısından 4 yıldır haber almamış bulunuyor. Filotei hala Leyla Hanım'ın yanında çalışmakta ve bu günlerde kısmetini bekleme sanatında ustalaştığından boş saatlerine mükemmel bir hareketsizlik içinde oturabilmekte. Rüstem Bey'in olağanüstü saat koleksiyonu bütün etrafını sarmış, senkronize bir biçimde saatleri vurgulayıp dakikaları tıkırdatarak zamanı yok etmekte. Filotei hala güzel ama şimdilerde gözleri şevkten ziyade melankoliyle parlıyor. Ve artık Leyla'nın öğretmiş olduğu gibi ayna önünde oturup yüzünü daha da güzelleştirecek düzenlemeleri yapmıyor. Bu günlerde iç gözü, görüşün dar, siyah ufkunun ötesindeki şeyleri tasavvur etmek için gayret sarf ediyor.